Ayrım 14. Sayfa 107. Birkaç dakika mı yoksa birkaç saat mi geçmişti bilemiyorum. Parti artık sona ermiş ve terasta Sanem'le benden başkası kalmamıştı. Aşıkları en çok yakışacak yeri çift kişilik veranda salıncağını mesken tutmuştuk kendimize. O halimizde bir romantik dönem ressamı için mükemmel bir kompozisyon oluşturuyorduk. Belki sevgilisinin dizlerine uzanmış, tam bir teslimiyet içinde yatan tarafın kadın değil de erkek olması dışında. Beni affedebilecek misin diye sordum elini tutarak. Ne için? Elini avucumdan sıyırıp çekmese bunu içtenlikle söylediğine inanabilirdim. Budalalık ettim, bağışla beni. Çok kızgındım sana, çok içtim. Cevap vermedi. Kıskandın mı beni? Hafif bir kahkaha attı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun sen. İtirazım yoktu. Ne kadar güzelsin. Ya güneşle aynı anda doğduk da. Bir kahkaha daha. İnanırım. Çünkü aptalsın. Bu sözler Küçük Prens'ten. Bilir misin Küçük Prens'i? Bilirim dedim. Uzak bir gezegende yaşayan çiçeğine aşık bir deli olandır kendisi. Dünyada yazılmış en güzel aşk hikayesidir Küçük Prens diyerek elime bir şey tutuşturdu. Bunu sana aldım. Elimi zor bela kaldırıp sevgilimin bana aldığı hediyeye baktım. Yıldızlarla süslenmiş bir fanusun içinde Küçük Prens ve çiçeği. Benimle evlenir misin? Belki. Yarın? Belki yarından da yakın. Duygularımla alay mı ediyorsun Sanem? Çünkü eğer ciddi değilsen gözümü kırpmadan kendimi şu terastan aşağı atarım. Hayır diye gülümsedi Sanem. Sonra yüzümü okşadı. Dudaklarıma bir öpücük kondurdu. Hemen evlenebiliriz. Yüzük diye geveledim. Aptala dönmüştüm. Nikah memuru, şahitler. Yüzük takmayı sevmem dedi Sanem. Nikah memurların da ve şahit meselesine gelince güzel yüzünü gökyüzüne çevirdi. Elimi güçlükle kaldırıp yüzünü avuçladım. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Aşksın sen diye inledim. Biliyorum. Yüreğime ellerimle açtığım yaradan sızan bu kan, bu gazap ateşi, bu kutsal fikri sabit, gözlerimdeki perdeyi kaldıran biricik hakikattir. Mutluluğum, felaketim, en pervasız günahım. Bil ki hiçbir tecrübe, hiçbir tövbe, hayatın gelip geçiciliğine, kerhen olana dair hiçbir şey bu mührü kıramaz. Zavallı varlığımın anlamı başka hiçbir şey değil. Sadece gizli nikahımızı kıydığımız o gece yüreğimi sana bağlayan bu yemindir. Bundan böyle aldığım her nefeste senin ruhunu içime çekeceğim. Yüreğimin her vuruşu senin ismini fısıldayacak. Aşkından gayrısı yalan. Ve bak, gökteki ay şahidimdir. 8. Bölüm. Günün ilk ışıkları yüzüme vurup ağzımda kusmuk tadı, susuzluktan dilim damağıma yapışmış bir halde beni uyandırdığında hala salıncakta yatmaktaydım. Tek başına. Birden kafamda feci bir zonklama hissettim. Hayır, bu akşamdan kalma günlerin ertesinde yaşadığım türden bir baş ağrısı değildi. Elimi kafamın arkasına atıp da küçük bir şişlikle karşılaşınca bir önceki geceye dair anılar aklıma hücum etmeye başladı. Göktekin, Tamay Bey, Sevilay. Düşünmemek ve derhal tekrar uyumak istiyordum. Hatta yer yarılsa ve içine girsem en uygun olacaktı. Ne var ki yaşama güdüsü kuvvetliydi ve derhal susuzluğumu gidermeliydim. Güç bela doğrulup oturdum. O anda bir şey kucağımdan yere düşüp çatırdadı. Kendime lanet okuyarak kırık cam parçalarının arasından sevgilimin daha bir akşam önce verdiği hediyeden geri kalanı kaldırdım. Küçük prens ile çiçeği hala yuvarlak kaidenin üzerinde yan yana duruyorlardı. Ama ne yazık ki artık kendilerini koruyacak bir fanusları yoktu. Partinin enkazı arasında bir şişe su bulabilir miyim diye bakışlarımla terası taradım. Netice olumsuzdu. Çaresiz kalkıp apartmana girdim ve trabzanları sıkı sıkı tutarak bizim daireye kadar indim. Sıkıntıyla zili çalıp Şaban'ı uyandırmam gerekecek diye düşünürken kapının aralık durduğunu fark ettim. Düşünceli arkadaşım eve o halde döneceğimi tahmin etmiş olmalıydı. Zavallı küçük prensi girişteki ayakkabı dolabının üzerine bıraktıktan sonra ilk iş mutfağa girip bir bardak su içtim. Midem bulanmıştı. Çişimi yaparken acaba bir de kussam mı diye düşündüm. Ama hemen sonra midemde dışarı atılacak hiçbir şey kalmadığını hatırladım. Yüzümü yıkayıp ağzımdaki iğrenç tattan kurtulmak için dişlerimi fırçaladım. Önce odama gidip birkaç saat daha uyumaya karar verdiysem de tuvaletten çıkıp holde duran saatin akşamüstü 5'i gösterdiğini fark edince bundan vazgeçtim. Sanem neredeydi acaba? Bir umut odama girdim. Boş bir yatak karşıladı beni. O saatte uyuyor olamayacağına göre Şaban da evde değildi herhalde. Yine de bir göz atayım diye düşünüp odasının kapısını araladım ve kala kaldım. Şaban'ın odası bir savaş alanına dönmüştü. Yatak yorgan yerlere saçılmış, komodin yere devrilmiş ve odanın arka balkona bakan camı kırılmıştı. Yerler cam kırıklarıyla doluydu ve en korkucu da duvarda kıpkırmızı bir leke. Yemin edebilirdim ki bir kan lekesi vardı. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemez bir halde içeri girip oraya buraya bakmaya başladım. Derken yatağın diğer yanında yerde tuhaf bir şey gördüm. Üzerinde elektronik göstergeler ve tuşlar bulunan kocaman ahşap bir kutuydu bu. Kutunun kenarından küçük bir çanak antene benzer bir zımbırtı yükseliyordu. Lanetli bir hisle alete yaklaşıp tuşlara göz attım. İşte o anda sırtımdan vücuduma buz gibi bir titreme yayıldı. Tuşların üzerindeki işaretler tıpatıp gizli ajanın rekreasyon katındaki kapıda gördüklerime benziyordu. Hızla cep telefonundan Şaban'ı aradım. Telefonu kapalıydı. Tanrı'ya sığınarak Sanem'in numarasını denedim. Kalbimin zalim sultanı elbette her zamanki kadar ulaşılmazdı. Bakalım ertesi gün bunun açıklamasını nasıl yapacaktı? Evin içinde çılgın gibi dört dönerek bir hareket planı oluşturmaya çalışıyordum. Tekrar Şaban'ın odasına gidip duvardaki lekeyi inceledim. Sonra olayı soğukkanlılıkla ele almak için Şaban'ın yatağına uzanıverdim. Duvardaki gerçekten kan izi miydi? Pek büyük bir şey sayılmazdı. Gördüğüm Şaban'ın hakladığı irice bir böceğin kalıntısı olabilirdi mesela. Peki odanın halini nasıl açıklayacaktım? Ya da şu tuhaf aletin üzerindeki harfleri? Acaba şu yere devrilmiş abajuru zihin gücüyle kaldırabilir miydim? Dünya üzerindeki telekinezi yeteneğine sahip insanlar var mıydı gerçekten? Zihin gücüyle nesneleri oynatabilen insanlar o nesnelerden güç alarak kendileri de hareket ettiremez miydi? O zaman bu gücü yeryüzüne dikey biçimde uygulayarak uçmayı da başaramazlar mıydı? Bir de lisedeyken yaptığımız bir maçta minyatür kadar o kullandığımız ve en fazla 30 santim yüksekliğindeki banka attığım rövaşata golü vardı. Ben gerçek mucize diye buna derdim işte. Kendimi yeniden uyku kardeşimin kollarına bırakırken gülümsemek ne kadar da güzeldi. Ayrım sonu. Sayfa 111.